Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta Mavens Business Solutions kurucusu Barış Kanlıca'nın Londra'dan yaptığı Geleceğe Notlar isimli programının canlı yayın konuydum. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Orada sıklıkla karşılaştığım birkaç soruya burada kendi podcastimde yer vermek istedim. InnoLabs'i kurma amacım ve danışmanlık yaklaşımım, insan odaklı pazarlamanın bildiğimiz pazarlamadan farkı ve son olarak da şirketlerin tasarım odaklı düşünmeyi benimseme ve çalışma şekillerini değiştirmeye olan dirençlerine ilişkin görüşlerimi paylaştım. Barış Bey'le yaptığımız söyleşinin tamamını ve 9 aydır yayınladığı tüm söyleşileri bölüm notlarındaki linklerden izleyebilirsiniz. Şimdi sizi az önce bahsettiğim konulara değindiğim bölümle baş başa bırakıyorum.
Bu kadar hani kariyerden sonra, bu kadar hani bilgi birikim ve tecrübeden sonra InnoLabs'ta neler yapıyorsunuz ve ne vaat ediyorsunuz aslında?
Şöyle, InnoLabs benim yine Efes'teki dönemim sonunda hayal ettiğim bir şeydi. Şöyle bir şeydi. Hani örneğin inovasyon tarafında bir takım şeyler hazırladık. İç dokümanlar, işte bir takım danışmanlarla beraber çalışıp işte inovasyon nasıl yapalım, ne yapalım gibi bir takım iş yapma şekillerini oturtmaya çalıştık. Bir işte Efes Marketing Way diye bir iç doküman hazırladık mesela. Bunu mevcut operasyonların iş yapma şekillerinden aldık, toparladık. Kendimiz bir takım şeyleri şekillendirdik. Ve fakat ona mesela geri dönüp baktığım zaman o çok fazla uygulanmadı. Yani bir anda şöyle şirketlerde şöyle bir yanılgı oluyor. Hani bizim iş yapma şekillerimiz eksik. Yani ve ne tür araçlar kullanacağımızı bilmiyoruz gibi şeyler yaklaşmıyor. Bu ilk akla gelen şey ve bunu herkes bunun üzerine atlıyor. Tasarım aklı düşünmede de aslında bu var. Yani o çok fazla o araçları bir şekilde nasıl diyeyim önemseme gibi bir şey oluyor. Halbuki zamanla anladım ki ben de yani bu iş bir kültür meselesi. Yani onları yine konuşacağız. Nedir benim gördüğüm gereklilikler. Ama InnoLabs'a da niyetim şuydu. Yani bir takım şeyleri, karakteristikleri veya bir takım özellikleri bir şirkete aşılamak ve onu oturtmak çok zaman alabilir. Ama hani bir tek bir laboratuvar ortamı gibi hani belli proje bazında en azından bir takım işleri biz böyle çerçeveleyip bir takım şeyler, case'ler, vakalar yaratabilir miyiz? Biraz öyle bir mantıkla ve niyetle ortaya çıkmıştım yani InnoLabs'a. Yani ve yaptığımız şey de işte değer yaratmanın, inovasyonun bir şekilde usulünü, iş yapma şeklini şirketlere göstermek ve onlara bir anlamda yardımcı olmak. Şöyle bir danışmanlık tarafı yok yani. Onu kesinlikle onlara da tabii ki saygı duyuyorum ve öyle bir çok yaygın bir uygulama ve şey de var. Öyle bir iş da var. Danışmanlık tarafında hani insanlara nasıl yapacağınızı, ne yapmaları gerektiğini söylüyorsunuz. Ben daha çok şey tarafına inanıyorum. Hani biraz daha yönlendirme, rehberlik, onlara yol yordan biraz göstermek gibi, onlarla beraber çalışmak gibi. Ama bence işi yine de kotaracak olan, yapacak olanlar o şirketin veya o takımın üyeleridir yani bir şekilde.
Tabii. Elinde sonunda işi onlar yapacak.
İşi onlar yapacak. Dolayısıyla ben onlara sadece hani bir kolaylaştırıcılık yapabilirim. Adı da biraz öyle ya, işte fasilitasyon. Ve bir şey olması açısından da hani bir bağımsız göz olması açısından da bir takım avantajlar var tabii ki. Hani ve ben onların yerinde de bulunduğum, çok uzun süreler çalıştığım için hani sadece danışmanlıktan gelen bir danışman değilim sonuçta. Adının daha iyi tanımlayacak bir şey bulamıyorum. Danışmanlık, insanların anlayacağı şey en azından danışmanlık oluyor ama. Bir şekilde ama orada onların koltuğunda oturmuş birisi olarak biraz onlara destek olmak sanki daha şey. InnoLabs'ın şeyi bu yani, evet. Onlara vaadim onları daha verimli bir şekilde çalıştırabilmek ve bir takım çözümler buldurmak.
Anladım. Süper. Gerçekten yenilikçi ve değişik bir fikir aslında. Bu da danışmanlığın değişik yeni bir versiyonu gibi de düşünebiliriz aslında. Yeni bir fikriniz olabilir. Bunu inovatif hale ancak düzgün bir pazarlama ile getirebilirsiniz. Bu durumda insan odaklı pazarlama nasıl bize yardım eder diyeyim tam bu noktada.
Çok güzel. Yani tam da işte yine bahsettiğimiz konu hani işin ürün tarafı değil fayda tarafı ön planda. Ve bugün baktığımız zaman hala yani sadece Türkiye özelinde değil bu yurt dışında bile böyle olduğunu söyleyebiliriz. Hala ürün odaklı çok fazla düşünülüyor bunlar. Yani pazarlama. Bu biraz eski dönemin yani endüstriyel çağın getirdiği bir şey. Hani bir şey üretiyor bir firma ve onu işte pazarlama bir şekilde pazarlıyor, satışı satmaya çalışıyor falan. Fakat hem seçenekler artıyor ve bir şekilde insanların beklentileri de sürekli yükseliyor. Burada bakmamız gereken yer ürün veya rakipler veya pazar değil, kanal değil, tüketici, müşterisi bunun olmak zorunda. Şöyle bir örnek vereyim, yani çok daha net anlaşılabilir bir şey. Yani herkes tabii müşteri odaklı olduğunu iddia ediyor da, şimdi ne kadar müşteri odaklı olduğumuzu bir düşünelim, bir örnek üzerinden. Bir telekom şirketi düşünelim. İsmini vermeye gerek yok. Yakın zamanda yine yaşadığım, hepimizin hep yaşadığı bir konu sonuçta ama hani bence biraz oradaki faaliyet gösteren hani Turkcell olsun, Vodafone olsun, Türk Telekom olsun, bence biraz al birini vur ötekine. Çok birbirinden çok ayrışmıyorlar gibi geliyor. O yüzden hani birine işaret edip de şimdi onu şey yapmış olmayalım. Ama bir telekom şirketi paketler yapıyor. Ne diyor? 1000 dakika, işte 100 SMS, işte 6 GB bilmem bir paket. Hani internet paketi. 100 SMS ne ya? Siz en son ne zaman SMS attınız birisine? Yani, tabii. Yani bu elimde benim bu var. Ben bunu satarım yaklaşımı. Ve umurumda birkaç tane SMS'i bana verdiği 100 değil. 10 tane verse, 1000 tane verse ben bunu kullanmıyorum. Kullandığım konuşma dakikası bile çok önemli değil. Onun yani %80'ini kullanmıyorum bile ben genelde. Yani her şey data üzerinden gidiyor değil mi?
Doğru.
Sonuçta benim ihtiyacım öncelikli. Senin ne sattığın değil. Senin bana veya ne satmaya çalıştığın değil. Bu tabii hizmet tarafında böyle ama yani şeyde de ürün tarafında da böyle baktığınız zaman işte çok fazla bizde şey var. Türkiye'deki şirketlerin büyük çoğunluğu Me Too Company. Yani bende de var. Hani birisi bir şey yapıyor, rakipten görüp o da başka bir türlüsünü piyasaya sürüyor. Veya işte yurt dışında bir örnek var. Yurt dışındaki şeyi alıp onu sürüyor. Yani hep dikkat ederseniz ürün üzerinden gidiyor her şey. Yani böyle bir şey var, bunu yapıyor. Veya işte ne bileyim bir satan bir ürünü var gıda şeyinde. İşte tüketiciye götürüyorlar. İşte kreması bunun daha fazla olsun mu? Tüketici diyor ki olsun tabii. Yani, o zaman işte bunun şimdi kremalısı daha fazla şey falan diye ürün çıkıyor falan. Yani hep çok böyle artımsal ama çok da baktığınız zaman hani bir şey daha vardır, bir inisiyatif daha vardır yurt dışında. Bu dünyanın bir tane daha fazla beyaz fincana ihtiyacı yok diye. Yani hakikaten birbirinin aynı, farklı bir işlev görmeyen bir sürü ürünle doluyor. Ve sistem bu şekilde çalışıyor maalesef çünkü büyük bir büyüme baskısı var. Sürekli bir yenilik yapmak, yani bir şey, yeni bir şey sokmaya çalışıyorlar. Fakat onu ve kanala sokmaya çalışıyorlar. Ama orada da bir mevcut bir kapasite var. Onun üzerine bir şey yapmak da çok mümkün değil. Yani süpermarketteki raf sayısı aynı kalıyor. Sürekli yeni ürünler çıkıyor. O yeni ürünler kendine yer bulmaya çalışıyor falan. Yani ürünü üzerine çok fazla odaklanmak sorunumuzu çözmüyor. İnsanların da sıkıntısını çözmüyor. Yine şeye dönersek mesela, işte diyelim telekom tarafına dönersek, İşleyişte de çok büyük sıkıntılar var. Yani işte geçenlerde ben kurumsal müşterisiyim o firmanın. Bana bir temsilcisi geldi. İşte bir hattımın şeyi bitmiş. İki hattım var orada. Bir tanesinin taahhüt dönemi, kontrat dönemi bitmiş. Ötekini işte yenileyeceğiz falan. Şey gibi, Tahtakale esnafı gibi benim yanımdan kendi merkezlerini arıyor. Bana fiyat almak için. Kendi önünde bu telekom şirketi yani. Bir IT şirketi ve önünde çünkü şey göremiyor. Çünkü anlık değişiyormuş o fiyatlar. O fiyatları oradan görüp de şey yapıyormuş falan. Ya şimdi bu nasıl bir şeffaflık eksikliği zaten? Hani ben kendi faturamın detayını görmek için başvuruda buluyorum. Bir ticket yaratıyorum. Onu bana sonra bir gün sonra yazıyorlar. Emin misiniz, istiyor musunuz detayını falan? Ondan sonra bana onun detayını gönderiyorlar falan. Şöyle bir soru sorayım mesela size. Hani diyelim şimdi canlı yayın yapıyoruz. Değil mi? Ve siz şeyden endişe ediyorsunuz diyelim. Hani internet bağlantısı sağlam olsun istiyorsunuz. Tabii. Bunu atıyorum şu anda diyelim 25 megabayt alıyorsunuz. 50 megabayt almak için sadece bu yayın için bir para öder misiniz üzerine? Yani garanti olsun diye, emin olmak için, bir sıkıntı olmasın diye.
Yok, hayır. Aslında içerik aynı içerik. 25'te 50'de bir şey değiştirmiyor.
Hayır, yani hız açısından hani bir kesilme olmasın, bir sıkıntı olmasın diye üzerine bir premium ödemeye razı olur musunuz?
Diyelim ki olurum. Tamam.
Olursunuz. Yani 2-3 lira olsun bir şey
ortaya çıkarsın. Ufak bir rakamsa tabii ki. Niye hızlandırmıyorum?
Yani, ama mesela ne yapmaya çalışıyorlar size? Bütün bir ay boyunca bir şey satmaya çalışıyor. Halbuki sizin ihtiyacınıza baksa, sizin kullanım şeylerinize baksa, siz belki bunun için atıyorum hosting için de ondan belki destek alabilirsiniz. Başka bir şey için de alabilirsiniz.
Tabii.
Ya da ne bileyim işte yazlığa gidiyorsunuz. O yazlığa size 3 aylık şey vermiyor. Veya işte ne bileyim bazı firmalar eskiden yine vermiyordu yani. İnternette böyle sezonsal şey yapamıyorsunuz.
Evet, evet.
Ya bu nasıl bir anlamsızlıktır? Yani benim böyle bir ihtiyacım varsa, senin de böyle bir hizmetin varsa bana niye bunu sunmuyorsun? Ama her şey o kompartmanlarda, o silolarda şey yapıyor. O adamcağız bile en sonunda bir şey geldi, bir form bir şey getirmeyi unutmuş. Veya işte bir şeyler değişmiş, onun da şey yok. Burada basabilir miyiz dedi. Yok dedim, benim burada şeyim yok falan işte. O zaman dedi siz dedi şeye, telefonla şey merkezden bu işlemi yaptırabilirsiniz dedim. Ben sizi bekledim bir haftadır, hani geleceksiniz bu işi yapacağız diye. İşte kemküm hani demek istiyor ki hani o gelip bana bir şeyler daha satacaktı o yüzden. Yani tamamen kendi iş yapış şekilleri, kendi çalışma şekillerini bana şey olarak dayatıyor. Yani benim hiç ihtiyacım yok bunlara. Bilmeye de ihtiyacım yok. O İzmir'de bir merkezi varmış da, İstanbul'da bir merkezi varmış da. Bütün bu şey komedi bence tamamen işte çok kendine odaklı olmaktan, kendi iş yapış şekillerine, kendi prim sistemleri. İşte 3 ayda bir o adam değişiyor. Ben sizin bilmem ne temsilcinizim diye beni arıyor. Ya bilmem kim değil miydi, ben onu kaydetmişim. Onur'du bu diyorum. İşte ben şimdi o olacağım falan. İşte o falan. Yani bütün bunlar Türkiye'nin en büyük şirketleri.
Biz faturamızı alamıyoruz. Kurumsal hatlarımız var, faturalarımız yok. Faturayı en sonunda şirketteki kurumsal hatlar için aradıklarında öğrendik ki biz de sanıyoruz ki bedava vardı işin başında. Sanıyoruz ki o bedavaları kullandığımız için fatura gelmiyor. Meğerse faturalar her ay çıkıyormuş. En sonunda artık faturalarınızı ödeyin diye bize ulaştıklarında, hatları keseceğiz dediklerinde öğrendik. Faturalar kesiliyormuş aylardır.
Çok güzel bir şey söylediniz. Mesela ben de geçen ay iki defa limit aşımı ödemişim. Birer gigabaytlık. Yani faturam 60 lira fatura ödüyorsam 25 lira bana 1 gigabayt için şey satıyor. Ve iki defa bunu satmış. Ve ben bunu uyarısını yapmış. Bakınız paketiniz bitiyor. Şu kadara yapacağız diye. O kadar gereksiz şey gönderiyorlar ki. Onların içinde ben onu görmemişim bile. Yani bakmamışım bile. Ve bana iki defa bunu şey yapmış. Ve şimdi şeffaflık, hani fiyatlar böyle karşılaştırma olmasın zannediyoruz mu ki? Ben bir ay bir şeyi fazla ödüyorum diyor. Aa ben tepem atacak da öbür şeye geçeceğim. GSM şirketine geçeceğim. Böyle bir şey yok ki. Sen beni mutlu et. Ben sana seve seve kalırım. 3 lira 5 lira fazla verdiğime zaten bakmam ben bunu. Yani bütün bahsettiğim insan odaklılık bu. Yani müşteri odaklılık, gerçek müşteri odaklılık böyle olması lazım. Bana bakması lazım. Beni tatmin edecek, beni mutlu edecek şeyleri, önermeleri, değer önermelerini yapması lazım. Ben onların da seve seve parasını da üstüne de veririm zaten. Yani yeter ki işimi görsün yani.
Tabii tabii. Ya burada önemli olan aslında sistematik. Yani burada bu firmaların, bu tarz firmaların genelde en büyük problemleri sistemlerinin olmaması ya da sistemlerini olsa dahi o işi bilen danışmanlara ya da o işi bilen kişilere sahip olmadıkları için gerekli sistematik raporları alıp bunun uygun kampanyalarını bir şekilde çıkartamıyorlar. Aslında evet. Olay birazcık bundan kaynaklanıyor. Yani elimizdeki bizim müşteriyi biz analiz edelim. Analiz ettiğimiz müşteri portföyümüzün ihtiyacına göre, müşteriye göre kampanya çıkalım modunu yapmak yerine onunla alakalı olsun olmasın herkes için kampanya çıkmaya çalışıyor.
Çok doğru.
Yani yine telekom örneğinden gidersek adam sabit hat sahibi gidiyor kontürlü hattaki kampanyayı ona gönderiyor. Kontürlü hat sahibi ötekini ona gönderiyor falan. İşte böyle kampanyamız çıktı diye. Yani gereksiz yere boşu boşuna şey yaratıyorlar. Anlamsız
kirlilik.
Kirlilik yaratıyorlar ve o kadar çok kirliliğe maruz kalıyoruz ki bu şekilde.
Aynen.
Yol olarak yani, insan odaklı pazarlama oturamıyor bir şekilde. Oluşamıyor.
Kesinlikle yani ve bu büyük veriden bahsediyoruz falan ve bunlar teknoloji şirketleri, ne bileyim 100 kişi çalışıyor müşteri ilişkileri departmanında falan. Yani bunu çözemiyorlar da neyi çözüyorlar ben anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum. Yani ve tek bildiği şey dediğiniz gibi carpet bombarding, yani olduğu gibi bütün şeyi yıkıyor. Yani şeyle mesajla yıkıyor bütün şeyini, yani hedefli bir şey göndermek yok. Bunu yani 20 sene önce çözdü, targetlar margetlar bütün case'leri anlatılır hani. Nasıl algoritmayla insanların içinde bulundukları özel durumları tespit ediyorlar, şey yapıyorlar. Bizim her şeyimiz ortada. Her şeyi evdeki interneti onlardan alıyorum. Onu bile ayrı bir şirket, çünkü ayrı şirket kurmuşlar. Hani onlar bile kendi arasında silolar var. Onları bile birbirini görmüyor. Veya ya yani bu nasıl bir öngörüsüzlüktür, nasıl bir şeydir? Ama işte bir şekilde Türkiye'deki şirketler sizi memnun etmeye değil, sizi bağlamaya, sizi şey yapmaya çalışıyor, prangalamaya çalışıyor. Yani bir şekilde kendini mahkum etmeye çalışıyor. Bir sisteme giriyorsunuz, çıkmanız mümkün değil falan. Hani bunun şey televizyon şirketleri de böyle, hani o şey kanalları, adları yine vermeyelim. Hani parmağına veren kolunu kaptırıyor falan.
Üye olana kadar üyelikten çıkmak diye bir seçenek yok. Ve çok uyanıklar, üyelikten birçok şirket bunu yapıyor. En sinir edici nokta zaten bu. Yani bir şirketin bir insan odaklı olup olmadığını anlayabileceğiniz en güzel nokta, ölçüt bence şu. Üye olmak kolay. Hı-hı. Bir de yanında üyelikten nasıl çıkarım diye işte o sorulara bakın web sitesinde. Evet. Üyelikten çıkmakla alakalı işte açıklayıcı bilgiler var mı? Orada hemen bir tıkla üyelikten çıkabiliyor musunuz? Eğer üyelikten çıkmak için call center'ımızı arayın, yok bilmem ne yapın falan diyorsa, orada şöyle bir üç kağıt vardır. Bakın size direkt gerçeği söyleyeyim. Şöyle bir üç kağıt vardır. Aldığınız fiyatın yarısını siz üyelikten çıkmayın diye o call center'daki o kişi ya da chatleşirken orada size önerirler. Yani bir sistem, eğer size üyelik fiyatı 50 lira, gel her ay benden 50 liraya üye ol diyorsa ve sabit bir düğme yoksa üyelikten çıkmak için, sizi call center'a ya da bir agent birilerine yönlendiriyorsa, konuşmanız gerekiyorsa sizi, çünkü çıkmayın diye ikna edecek birileri var. İşte o kişilerin elinde yetki var ve direkt %50'ye varana kadar indirim alıp o indirimle 3 ay 6 ay bilmem ne gidip ondan sonra tekrar edip bunu sürekli, normalde 50 lira verirken bunu 25 liraya 20 liraya aynı üyeliği sürekli alabilirsiniz.
Evet, ben öyle bir şey yaptıkları zaman bana, ki oluyor hepimize yani, daha büyük sinirleniyorum ve daha büyük bir hakaret olarak addediyorum. Yani ne yani, ben bu dakikaya kadar bana bunu vermiyordun, şimdi veriyorsun. Ben hiç şey yapmıyorum, yüzüne bakmamaya çalışıyorum. Tabii yani bu nasıl diyeyim, vahşi batı düzeni devam ettikçe bunlar da bir şekilde burada devam ediyorlar. Yani
biz de onların bu şekilde bug'larını bulup kullanacağız. İşte 50 liralık şeyi 25 liraya biz de böyle alırız.
Onlar evet, öyle doğru. Yani öyle bakmak lazım belki de. Hakikaten evet. Yani çok hakikaten şey üzücü. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu bu. Yani şöyle bir güvensizlik de var. Yani mesela biliyorsunuz yurt dışında hani money back garantiler vardır. Hani işte hiç sorgu sual sormadan geri alıyoruz diye. Bizde de bazı yapan şeyler var ama bizdeki patronun veya şirketin aklındaki şey bu kötüye kullanılır. Millet alır bunu şey yapar. Güvensizlik var ya, o güvensizlik hani bir şekilde kurt gibi herkesin içini yiyor yani. O beni yani müşteri şirketi kandırmaya çalışıyor, şirket müşteriyi kandırmaya çalışıyor falan, böyle bir kötü bir şey var. Atmosfer var, evet.
Aynen, aynen. Peki o zaman diğer sorularımıza da geçelim. Çok az bir vaktimiz kaldı. Hızlıca o zaman şu konunun da bir üzerinden geçelim. Şirketlerin tasarım odaklı düşünme metodunu kullanmak hakkında çekinceleri nelerdir işin açıkçası?
Evet. Yani bunu tabii işte biraz bir takım oradaki çekincelerden, ataletten, şundan bile biraz bahsettik. Ama hani şöyle dersek, hani 3 tane benim gördüğüm temel şey var. Bir tanesi işte bu çalışıyor mu bu sistem? Hani senin dediklerini yapınca bu iş çözülecek mi? Bu işin garantisi ne? Gibi bir yaklaşım var. Ve bunun alt metninde işte ne bileyim şey var. Hani işte sen bu ne getireceksin ki? Yani elinde altın şey ama sihirli değnek mi var? Nasıl bu işi çözeceksin gibi bir şey. Buradaki beklenen kesinlik aslında yanlış bir şey. Yani burada hiç kimse hiçbir şeyin garantisini veremez. Zaten senin yaptığın şekilde de zaten bir şeyi sen düzeltebiliyor değilsin. Mesele dediğiniz gibi işte o yeni yollar denemek. O yeni yolları denemeye de bir takım başarısızlıklara da hazırlıklı olmak lazım. Bunları bir öğrenme fırsatı olarak görmek lazım. Temel şeylerden bir tanesi bence bu. Yani böyle kesin çözüm bir şey, böyle bir şey arayış yanlış zaten. İkinci şey işte zamanımız yok. İşte şimdi sırası değil. Bunu denemenin, yapmanın. Hani zamanımız yok, o da bana çok şey geliyor. Çünkü hani ne bileyim, bir ortak farklı birimlerden insanların bir yere gelip oturup çalışması gerekiyor ya, bir 3-4 gün diyelim, hani işte belli sprint yapacaksınız, bir şey yapacaksınız. Orada işte onlara çok büyük bir şey gibi geliyor. Ben de diyorum ki yani bu demek ki bu konu sizin için çok önemli değil ki, siz buna 3-4 gün veremiyorsunuz bu kadar şey. Ve aslında altına bakılsa insanlar ne kadar verimsizce zamanları geçiriyorlar, nedir aslında oraya verilecek 3-4 gün öyle baktığınız zaman, ama bunun hesabını yapamıyorlar veya o 3-4 günü harcamayıp belki bu iş 3-4 aya yayılabilir. Oradaki zaman kaybına bakın. Yani oradaki verimsizlik, iletişimdeki verimsizlik ve bir takım şeylerin beraber yapılmamasının getirdiği sıkıntılar. Bunlar hep gelecekte olduğu için onun etkisi çok hesaba katılamıyor. Yani bir anda hemen costly bir şey, yani hemen masraflı bir şeyi, onlara zamanlarına mal olacak bir şey için diye yapmak istemiyorlar. Ama o iş 3 aya yayılırsa sıkıntı değil yani. Öyle bir şey var. Bir de şey var işte son olarak da, hani yapılacak varsa biz zaten yapıyoruz. Hani işte bir brainstorming de yaptık, olmadı. Orada iki tane temel şey atlıyor firmalar. Bir tane bir potansiyel müşterim şey demişti bana. Biz burada işleri öyle yapmıyoruz. İşte pazarlama bir şey hazırlıyor, onu üretime veriyor, üretim üretiyor. Ben dedim ki yani nasıl olur da üretimden birisini almazsınız bu sürecin içerisine. Oradaki bir takım iyileştirmeleri veya ne bileyim ilham verecek bir takım şeyleri kaçırıyorsunuz. Yani bir işe kim katkıda bulunuyorsa herkesin orada elini taşın altına koyması lazım. O işe sonradan da engel olacak, mani olacak, o işe taş koyacak birisi varsa onu da o işe dahil etmek lazım. Yani o iş avukatsa da, işte bir mali işlerciyse de, o da orada olacak ki bir takım şeylere, yani yerine göre, ihtiyaca göre tabii ki, bunun kesin bir formu yok da. Bir onu yapmadıkları için çuvallıyor şirketler bence. Bir diğeri de bir şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Aa çok güzel bir oldu deyip onu denemeden çok büyük bir maliyetlere katlanarak piyasaya sürüyorlar. Halbuki onun deneme yanılmasının yapılması lazım. Yani onun erken aşamada prototiplenerek bu insanlara çok zor geliyor. İşte hani nasıl prototipleyeceğiz biz bunu falan gibi. Halbuki onun birçok yolu var onu yapmanın. Mış gibi yapabilirsiniz. Hani belli şeyleri geri bildirimleri alabilirsiniz müşteriden yine. Bunlar atlandığı için yapılan geçmiş çabaların sonuç vermediğini düşünüyorlar. Bu ana noktaları kaçırdıkları için, öyle söyleyeyim.
Doğru.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam, güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın.